İnsan ve Davranışı Doğan Güceloğlu 11. Kaset A Yüzü Sayfa 223 Organize ederek okuduğunuz dersin hangi kitapta, kitabın hangi bölümünde ve hangi alt başlık altında bulunduğunu bilmek gerekir. Bu organizasyon okuduğunuz bölümün kendinden önce ve sonra gelen bölümlerle ne tür bir ilişki içinde olduğunu gösterir. Organizasyon okuduğunuz konuya seçicilik ve anlam getirir. Seçici olarak kavramları algılamaya başlayınca, daha önce yukarıda söylediğimiz gibi hangi kavramın önemli olduğunu görür ve tekrar ederken bu kavrama dikkat ederek önem verirsiniz. Organizasyon, öğrenmeye çalıştığınız kavramlar arasında ilişki kurmanıza yardımcı olur ve her bir kavrama anlam verir. Bize anlam ifade eden bilgi daha çabuk öğrenilir ve daha iyi bellekte kalır. Öğreneceğiniz bilgiyi size anlamlı gelecek bir biçimde organize etmekte büyük yarar vardır. Dördüncü kural. Uygun bellek teknikleri kullan. Bazı bellek teknikleri öğrendiğiniz konuyu daha iyi hatırlamanızda size yardımcı olabilir. Bellek tekniklerinin değişik türleri vardır. Bunlardan biri olan bölgeyle çağrışım kurma yöntemini örnek alarak bellekle ilgili olarak 5. bölümde görmüştük. Konunun önemini belirtmek için burada bir örnek daha verelim. Evinizdeki bu psikolojik kitabının temel kavramlarını öğrenmek istediğinizi ve kitabın her bölümündeki bilgileri belleğinize yerleştirerek istediğiniz zaman hatırlayabilmeyi amaçladığınızı varsayalım. Sayfa 224. Bölge ve çağrışım kurma yöntemini uygulamak isterseniz şöyle bir yol izlemeniz gerekir. 1. Çok iyi bildiğiniz bir bölgeyi, örneğin içinde büyümüş olduğunuz evi, bilginizi organize edeceğiniz temel bölge olarak seçin. 2. Kitabın her konusunu bu bölgenin bir kısmıyla çağrışım içinde sokun. Örneğin kitabın bilişsel süreçleri işleyen bu bölümü evin mutfağıyla ilişki içine sokulabilir. 3. Konunun bölümleriyle bölgenin belirli bir kısmını düzenli bir biçimde ilişki içine sokun. Örneğin bilişsel psikoloji ile ilgili ilk giriş kısmını mutfaktaki buzdolabı ile ilişki haline getirin ve 5 yaklaşım türünün her birini buzdolabının bir bölgesiyle (parantez içinde) buzdolabının dış kapısı, iç kapısı, rafları ve benzeri gibi (parantezi kapatıyoruz) ilişki haline getirin. Daha sonra hatırlamak istediğiniz zaman evinizin mutfağını düşünün. Buzdolabını gözünüzün önüne getirin ve zihninizde buzdolabının bölgelerini gözden geçirerek bu bölgelerle ilişki içine soktuğunuz kavramları hatırlayın. Böylece kitabın bütün bölümlerini belirli bir bölgenin değişik kısımlarıyla ilişki haline getirebilirsiniz. Bellek tekniklerinin temelinde yatan ana fikir, sizce iyi bilinen bir düzeni temel alıp yeni öğrenilen bilgiyi bu düzenle ilişki içine sokmaktır. Böylece seçici olarak yeni bilgiyi organize etmiş olursunuz ve hatırlamak istediğiniz zaman bildiğiniz bir organizasyonu temel olarak kullanma olanağınız bulunur. 5. Kural, yeni deyişler uydur. Bazen yeni deyişler uydurarak öğrendiğiniz bilgileri hatırlamaya kolaylaştırabilirsiniz. Örneğin dilin gelişmesindeki 5 aşamayı kolayca hatırlamak için bu aşamaları size hatırlatacak bir deyiş uydurmak istiyorsunuz. Öğrenmek istediğiniz aşamalar şunlar. 1. Cıvıldama devresi. 2. Tek kelime ve tümcel söz. 3. İki kelimeden oluşan cümleler. 4. Telegrafik söz. 5. Uzun cümleler. Bu aşamaları hatırlatacak şöyle bir deyiş uydurabilirsiniz. Cıvıldaşan tek söz, iki kelimelik telgrafla uzunlaşır. Bu deyiş içindeki kelimeler öğrenmek istediğiniz aşamaların başlarını size hatırlatır. Bu deyişi belleğinizde tuttuğunuz sürece dil gelişiminin aşamalarını hatırlayabilirsiniz. 6. Kural. Birbirleriyle etkileşen imgeler oluştur. Öğrenmek istenilen kavramlar belirli görsel imgeler biçimine sokulup birbirleriyle ilişki içine sokulursa ortaya çıkan yeni imge bellekte uzun süre kalır ve hatırlanmak istendiğinde kolayca akla gelir. Örneğin burun, kutu, gözlük, doktor, kuş, gazete gibi kelimelerden oluşan belirli bir kelime listesini öğrenmek durumundasınız. Kelime dizisini tekrar ede ede öğrenmek olanağınız var. Fakat bu tür öğrenmenin pek aklınızda kalmayacağını ve kelimelerle kolayca unutacağınızı düşünüyorsunuz. Kelimeleri imgelerini birbirine ilişki içine sokarak öğrenirseniz, daha uzun süre hatırlayabilirsiniz. Hayalinizde şu imgeyi canlandırın. Bir doktor burnunun üstüne koyduğu gözlükle önündeki gazeteye bakıyor. Doktorun başının üstünde bir kutu var ve kutunun üstünde bir kuş konmuş. Bu imgenin olağan olmayan yönleri, parantez içinde doktorun başının üstünde kutu olması gibi, parantezi kapatıyoruz, beyninizde daha belirgin olarak kalır. Araştırmalar ilişki içine konmuş imgelerin kendi başına bırakılmış, ilişki içine konmamış imgelerden daha iyi hatırlandığını göstermiştir. Ayrıca acayip, tuhaf ya da olağan dışı diyebileceğimiz türden ilişkiler bellekte daha iyi kalır. Yan başlık. Belleğin yetersiz olduğu durumlar. Bağlamın önemi. Belirli bir ortamda öğrenilen bilgi aynı ortam içinde daha iyi hatırlanır. Burada ortam kavramıyla fizik, zaman ve psikolojik bağlam kastedilir. Psikoloji dersi salı ve perşembe günleri saat 10'da veriliyorsa en iyi sınav sonuçları parantez içinde diğer koşullar eşit tutulduğunda parantezi kapatıyoruz. Salı ve perşembe günleri saat 10'da elde edilir. Herhangi bir olayı veya konuyu hatırlayamadığınız zaman o konuyu öğrendiğiniz ortamı hatırlamaya çalışın ve bu ortamı belleğinizde iyice canlandırdıktan sonra o konuyu hatırlamayı deneyin. Hatırladığınız miktar artar. Sayfa 225. İçinde büyüdüğünüz ortamdan uzun süre ayrı kalıp yeniden o aynı ortama döndüğünüzde çoğu hatıralarınızın geri geldiğini görürsünüz. Ortamda bağlam, belleğe kaydedilen bilgilerin bir parçası olarak depolanmış durumdadır. Bellekteki bilgilerle çağrışım içindedir ve bu nedenle ara bul geriye getir ipuçları olarak iş görür. Yalnız dış ortam değil, kişinin iç ortamı diyebileceğimiz psikolojik durumu da belleğe kaydedilen bilgilerin bir parçası olarak depolanır. 5. bölümde bellek konusunu incelerken söylediğimiz gibi hüzünlü bir ruh hali içinde iken öğrenilen bilgi yine hüzünlü olunduğu zamanlarda daha iyi hatırlanır. Neşeli ve mutlu anlarda öğrenilen bilgi bireyin neşeli ve mutlu anlarında daha iyi hatırlanır. Bazı kişiler sarhoşken tanıştıkları kimseleri alkolün etkisinden kurtulunca hatırlamazlar. Ancak tekrar alkol aldıklarında hatırlayabilirler. Bu örnekler öğrenirken içinde bulunduğumuz psikolojik durum ile bellek arasında bir ilişki olduğunu gösterir. Hatırlama konusunu düşününce iyi çalışma becerilerini de düşünürüz. Aşağıda iyi çalışmayı gerçekleştirecek en önemli bazı ilkeleri özet olarak inceleyeceğiz. Yan başlık. Nerede ve nasıl çalışmalı? Psikologlar 5 aşamalı bir çalışma düzenini öğrencilere sağlık verirler. Bu aşamalar 1- tara, 2- sor, 3- oku, 4- tekrar et ve 5- gözden geçir olarak isimlendirilir. 1- tara. Bu aşamada genel bir bilgi edinilir. Kitap kaç bölümden oluşmuş, her bölümün alt bölümleri nelerdir ve hangi konular birbirini izler? Kitabın sayfa sayfa okunması söz konusu değildir. Sayfa 226. 2. Sor. Bu aşamada kitabın bölüm ve alt bölüm başlıklarını soru biçimine dönüştürmeniz sağlık verilir. Örneğin bölüm başlığı sinir sisteminin kısımları ise sizin sinir sisteminin kaç kısmı vardır ve isimleri nelerdir gibi bir soru sormanız beklenir. Her alt bölüm için böyle bir soru geliştirmelisiniz. 3. Oku. Bu aşamada yukarıda sorduğunuz sorulara cevap bulmak amacıyla bölümü ve alt bölümleri okumaya başlayın. Okurken sürekli sorunuzu aklınızda tutun. 4. Tekrar et. Sorduğunuz soruları kitaba bakmadan hatırınızda kalan bilgilerle cevaplandırın. 5. Gözden geçir. Şimdi yeniden kitaba dönün ve verdiğiniz cevaplarla kitapta bulunan bilgileri karşılaştırın. Daha önce verdiğiniz cevaplarla kitabın bilgileri arasındaki farklara dikkat edin ve bu farkları göz önüne alarak yeniden 3., 4. ve 5. aşamayı tekrar edin. Bu tür çalışma sizin pasif değil etkin ve faal bir biçimde konuyla ilişki kurmanızı sağlar. Ayrıca ilk başta konuyu tüm olarak taramak, konunun tüm çevresini göz önünde tutmanızı sağlar ve her öğrendiğiniz bilgiyi bu çerçeve içinde anlamlı bir biçimde belirli bir yere oturtur. Böyle yapılandırma hem belleme hem de hatırlama sırasında yardımcı olur. Baltaş, parantez içinde 1989, parantezi kapatıyoruz, Üstün Başarı kitabında öğrencilerin kendilerine uygun verimli bir çalışma düzenini nasıl geliştirebileceklerini örnekleriyle ayrıntılı biçimde anlatmıştır. Çalışmalarında ve sınavlarında daha etkin olmak isteyen öğrenciler bu kaynaktan faydalanabilirler. Alt ana başlık 6. Özet. Bilişim, dil, düşünme, problem çözme, hatırlama, kavramlaştırma, hayal etme, öğrenme, bilgi işleme ve sembollerin akılda kullanılışı gibi değişik zihinsel faaliyetleri içerir. Dil, bizim iletişim kurumumuza, bilgileri depolamamıza ve daha etkin düşünmemize yol açar. Fonemler, konuşulan dilin en ufak ses birimleridir. Türkçenin fonemlerinin çoğu alfabemizdeki harflerle gösterilir. Morfem, en ufak dil yapı birimidir. Gramer, dilin fonemlerinin, morfemlerinin, kelimelerinin bir araya gelerek nasıl bir cümle kurulacağını belirleyen söz kurallarından oluşur. Bu kurallar zaman içinde yavaş yavaş değişir. Dil bilimci cümleleri değişik aşamalarda yapı birimlerine indirgeyerek analiz eder. Tümleç yapısı analizi konuşanın söylemek istediği niyeti ifade edemez. Bu eksikliği gidermek amacıyla yüzey yapı ve derin yapı kavramları geliştirilmiştir. Yüzey yapı konuşanın kullandığı kelimeleri ifade eder. Derin yapı konuşanın ilk baştaki niyetini belirtir. Dönüştürümlü gramer derin ve yüzeysel yapı arasındaki ilişkileri sağlayan kuralları içerir. Sözleri hatırlamamız yapılandırıcı ve yeniden yapılandırıcı süreçleri içerir. Şemalar, değişik kavramlar, olaylar ya da nesnelerin zihnimizdeki yapılarıyla ilgili bilgilerdir. Şemalar, duyduğumuz ve gördüğümüz bilgileri nasıl depolayacağımızı etkiler. Sayfa 227. Dil gelişimi değişik aşamalarda oluşur. İlk 6 ay cıvızlama devresidir ve bu devrede dünyanın her bölgesindeki çocuklar benzer sesler çıkarırlar. Çocuk 1 yaşı civarındayken tek kelimeler ortaya çıkarmaya başlar ve çocuk bu tek kelimeleri anlamlı biçimde kullanarak iletişim kurmayı becerir. Bu tür tek kelimelik cümlelere tümcel söz adı verilir. 18 ay civarında iki kelimelik telegrafik cümleler görülmeye başlanır. İkiden fazla kelime içeren cümlelerin ortaya çıkması daha uzun bir zaman alır ve bu devrede çocuklar arasında bireysel farklılıklar gözlenir. Bu farklılıklara rağmen çocukların dil öğrenimi değişik diller konuşan farklı toplum ve ülkelerde aynı yapıyı gösterir. Basit gramer kuralları önce, karmaşık kurallar daha sonra öğrenilir. Çocukların dili nasıl öğrendiği konusunda koşullama kuramları ve modern psikolinguistik kuramlar birbirlerinden farklı görüşler ileri sürerler. Koşullama kuramları, dil davranışı ile bireyin diğer kassal davranışlar arasında bir fark görmez ve dilin pekiştirme, sönme, cezalandırma gibi koşullama ilkeleri altında öğrenildiğini savunur. Psikolinguistik yaklaşım, dilin biyolojik temeline önem verir ve insan çocuğunun konuşmaya genetik olarak programlandığını kabul eder. Bu genetik programı çevre harekete geçirir. Çocuk, çevreden elde ettiği ipuçları sayesinde dilin gramerini kendisi keşfeder. Dil ve dil ile düşünce arasında ilişki tartışmalıdır. Wolf, W-H-O-R-F, Wolf, dilin düşünceyi belirlediğini savunmuştur. Bugünkü görüş düşüncenin temelinde algılamanın yaptığı, ancak dil ve düşüncenin karşılıklı birbirini etkilediği yönündedir. Bir kavram, bir grup veya bir grup nesne veya olayların aralarındaki ortak özellikleri belirten bir semboldür. Kavramlar, düşünceyi kolaylaştırırlar. Mertebeli bir yapıya sahiptirler ve soğutluk ve somutluk bakımından farklar gösterirler. Dildeki öznel isimlerin dışındaki bütün kelimeler birer kavramdır. Ne var ki bütün kavramlar kelimeyle gösterilmez. Bazı kavramlar trafik işaretleri gibi sözlü olmayan sembollerle gösterilirler. Kavram oluşumunu değişik türlerde açıklayan yaklaşımlar vardır. Çağrışımsal yaklaşım, kavramı pekiştirilmiş çağrışımlar olarak görür. Bazı psikologlar kavram oluşumunun esasında hipotez oluşturma olduğunu savunmuşlardır. kavramların temelinde kuralların yattığını söyleyen psikologların yanı sıra kavramların temelinde prototiplerin bulunduğunu söyleyen psikologlar da vardır. Problem, erişilmek istenen bir amacın ve bu amaca ulaşılmasını önleyen bir engelin varlığını ifade eder. Problem çözümü, bilişsel süreçleri yoğun biçimde içerir. Problem çözümünün 4 aşamadan oluştuğu söylenir. Tanıma, üretme, kuluçka ve değerlendirme. Alt amaçlar oluşturma ve planlama problem çözümünde etkin stratejilerdir. Problem çözümündeki süreçlerde deneme yanılmanın mı yoksa iç görünüm mü ağır bastığı konusunda tartışma devam etmektedir. İşleve takılma, daha önceki yaşantımızdan dolayı belirli nesnelerin algı ve kullanılışında saplantılar geliştirdiğimizi ve bu nesneleri problem çözme durumlarında yaratıcı bir biçimde kullanamadığımızı ifade eder. Zihinsel kurulum, problem çözmede daha önce kullandığımız bir yöntemi başka hiçbir seçenek aramadan yeni problem çözme durumlarında tekrar tekrar kullanmamıza verilen isimdir. Sayfa 228. Bilgisayar programları kullanarak insanın bilişsel işleyişini taklit etmeye benzetme adı verilir. Bu programların insanın zihinsel süreçlerini kopya ederek tekrar ettiği kabul edilir. Beyni kuvvetlendirmek için atılacak adımlardan ilki, dikkati seçici bir biçimde öğrenmek istenilen konu üzerine yoğunlaştırmaktır. Bilgi işlem kapasitesi sınırlı olduğu için görülen, duyulan her şey belleğe aktarılamaz. Seçilen belirli birkaç konu üzerinde dikkat yoğunlaştırıldığında bu konular daha iyi belleğe aktarılır ve daha iyi hatırlanır. Belleği kuvvetlendirecek ikinci bir adım da öğrenileni tekrar etmektir. Her tekrar öğrenileni daha iyi hatırda tutmayı sağlar. Seçici dikkat ve tekrara ek olarak belleğe yardımcı olacak diğer bir yöntem öğrenmek istenilen konuyu organize etmektir. Organizasyon, öğrenmek istenilen konuya seçicilik ve anlam getirir. Daha önce bilinenle yeni öğrenilen bilgiler arasında ilişki kurmaya olanak verir. Yukarıdaki 3 temel yöntem, parantez içinde, seçici olarak dikkat etme, öğrendiğini tekrar etme ve öğrenilecek malzemeyi organize ederek öğrenme, parantezi kapatıyoruz, başka bellek teknikleri kullanılarak daha da pekiştirilebilir. Bu bellek tekniklerinden biri, bölgeyle çağrışım kurma, diğer biri, yeni deyişler uydurarak öğrendiğimizi bize hatırlatma yöntemidir. Ayrıca birbirleriyle etkileşen imgeler yaratarak da belleğimize yardımcı olabiliriz. Hatırlamaya yardımcı olacak etkenlerden en önemlilerinden biri de konunun öğrenilmiş olduğu ilişkiler ortamında veya o ilişkiler ortamına en çok benzeyen bir ortamda hatırlanmasıdır. İlişkiler ortamı kişinin dışında yer alan alan nesnel ortamlar olarak düşünülebildiği gibi kişinin duygu ve düşüncelerini belirten içsel ilişkiler ortamı olarak da düşünülebilir. En etkin ve verimli biçimde çalışabilmek için psikologlar 5 aşamalı bir çalışma düzenini öğrencilere sağlık verirler. 1. Tara, 2. Sor, 3. Oku, 4. Tekrar et ve 5. Gözden geçir. Bu 5 aşamaya dikkat ederek çalışan öğrenci hem öğrenme hızını arttırır hem de öğrendiği konuları daha iyi belleğinde tutar. Sayfa 229, 7. bölüm, güdülenme. Bu bölümü okuduktan sonra şu soruların cevaplarını verebilmelisiniz. 1. Güdülenme nedir, nasıl tanımlanır? 2. Güdülenmeyi açıklayan kuramlar nelerdir ve aralarında ne gibi farklar vardır? 3. Aç ya da tok olduğumuzu nasıl anlarız? 4. Susuz olduğumuzu ve ne kadar su içmemiz gerektiğini nasıl anlarız? 5. Cinsiyet ve diğer güdüler arasındaki benzerlik ve farklar nelerdir? Cinsel davranış öğrenmenin ne gibi etkileri vardır? 6. Karmaşık insan güdüleri sözünden ne anlıyorsunuz? Karmaşık insan güdülerinden hangisi sosyal yaşamımızda kendini sık sık gösterir? 1. Alt ana başlık 1. Giriş. Akşam saat 10'u geçmiş durumda, yarınki sınava hazırlanmak amacıyla ders çalışıyorsunuz. Okuduğunuzu anlamamaya başlıyor ve acıktığınızı fark ediyorsunuz. Canınız bir şey çekiyor ama ne olduğunu isimlendiremiyorsunuz. Evet, buldunuz. Canınız işkembe çorbası istiyor. İşkembeci 10 dakikalık uzaklıkta. Sizinle aynı yurtta kalan arkadaşınız Selim'e gidiyorsunuz ve hadi gel köşedeki işkembecide birer işkembe çorbası içelim diyorsunuz. İşkembecide çorbayı zevkle içerken içinizden ilk aklıma çorba içmek geldi. Tam da yerini buldu diye düşünüyorsunuz. Selim'le beraber olmak da hoşunuza gidiyor. Tekrar odanıza dönüp çalışmaya başladığınızda okuduğunuzu biraz öncesine göre daha iyi anlamaya başladığınızı görüyorsunuz. Yan başlık. Güdülenmenin tanımı. Yukarıda anlatılana benzer bir duygu ve düşünceleri herkes günlük yaşantısında yaşamıştır. Nasıl oluyor da aç olduğumuzun farkına varabiliyoruz? Yalnız aç olduğumuzun farkına varmakla kalmıyor. Yukarıda verilen işkembe çorbası örneğinde olduğu gibi belirli türden bir yiyeceği canımızın çektiğini de anlayabiliyoruz. Neden yalnız gitme yerine bir arkadaşımızla gitmeyi tercih ediyoruz? Böyle soruların cevabını bulmaya çalıştığımız zaman güdülenme psikolojisinin alanı içine girmiş oluruz. Bu bölümde güdülenme psikolojisinin temel kavramlarını inceleyeceğiz. Bu kavramlardan ilki güdü, parantez içinde motivasyon. İngilizce yazılışının harflerini vermek istiyorum. M-O-T-I ve A-T-I-O-N parantezi kapatıyoruz. Motivasyon kavramıdır. Güdü, yani motivasyon, istekleri, arzuları, gereksinmeleri, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir kavramdır. Açlık, susuzluk, cinsellik gibi fizyolojik kökenli güdülere dürtü, parantez içinde drive, D-R-I-V-E parantezi kapatıyoruz, adı verilir. İnsanlara özgü başarma isteği gibi yüksek dürtülere de gereksinme, yani ihtiyaç denir. Güdüler organizmayı 1. uyarır ve faaliyete geçirir. 2. organizmanın davranışını belirli bir amaca doğru yöneltir. Organizmanın davranışında bu iki özellik gözlendiği zaman organizmanın güdülenmiş olduğu söylenir. Sayfa 230. Güdü ve güdülenme kavramı psikolojinin keşfetmiş olduğu en önemli kavramlardan biridir. İnsanların ve hayvanların davranışlarının temelinde güdüler yatar. Güdüler ya bugün bilinen ve rahatlıkla anlaşılabilen ya da henüz pek açık seçik anlaşılmayan türden olabilir. Nerede olunursa olunsun ve ne yapılırsa yapılsın, her davranış altında bir güdü veya güdüler zincirinin yattığı unutulmamalıdır. Şu anda kendinizi sorun, niçin bu kitabı okuyorum diye. Ya bir ders gereği olarak ya da insanı bilimsel olarak anlamayı istediğiniz için veya şu anda benim düşünemediğim başka bir nedenle kitabı okuduğunuzu görürsünüz. Her insan davranışının altında yatan bu kadar genel ve kapsamlı bir faktörü anlamak psikologlar için önemlidir. Bu nedenle bu konuda yapılan araştırmaların sayısı gittikçe artmaktadır. Bu bölümde önce güdülenme konusunda şimdiye kadar ortaya atılmış olan kuramlar ve yaklaşım tarzları gözden geçirilecek. Daha sonra açlık, susuzluk ve cinsiyet gibi belli başlı önemli biyolojik güdüler incelenecektir. Biyolojik temeli şimdilik pek açık seçik olmayan, açık seçik olarak anlaşılmayan duysal uyarım, arama güdüsünün tartışması olarak bunu izleyecektir. Güdü konusunun genel değerlendirmesini İnsanlara özgü karmaşık güdüleri gözden geçirerek tamamlayacağız. Alt ana başlık 2. Güdülenmeye kuramsal yaklaşımlar. Davranışın temelinde yatan güdülenme konusuna birbirinden farklı yaklaşımlar vardır. Bu kuramsal yaklaşımları aşağıda ana hatlarıyla ele alacağız. Yan başlık. Dürtü kuramı. Organizma yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan su gibi bir madde ya da uyku gibi bir koşuldan mahrum bırakılmışsa, organizmanın bu durumuna gereksinme hali verilir. Gereksinme hali, organizmayı gergin bir duruma sokar. Organizma harekete hazırdır. Organizmanın bu durumuna dürtü hali adı verilir. Bu gergin hal, organizmayı gereksinmesini giderme yönünde harekete iter. Gereksinme giderildikten sonra organizmanın gerginliği azalır ve organizma normal hale geçer. Örneğin susamış bir kedi su gereksinmesini gidermek için dürtülenir ve davranışı su arama ve içme yönünde olur. Suyu içtikten sonra kedinin su gereksinmesi karşılanmış olduğundan dürtü hali ortadan kalkar. Dürtü kavramı güdülenme konusunda uzun bir süre en önemli kavram olma niteliğini korumuştur. Belki de aklınıza şu anda gereksinme ile dürtü hali arasında niçin bir ayrım yapmak gereği duyulur sorusu gelir. Ne zaman gereksinme varsa o zaman dürtü hali olacağına göre niçin yalnız gereksinmeden söz etmiyoruz? Bu sorunun cevabı yapılan bazı gözlemlerde yatar. Gereksinme ile dürtünün her zaman beraber yürümediğini deneysel gözlemler göstermiştir. Sayfa 231. Açlık gereksinmesini ve dürtüsünü ele alalım. Açlık gereksinmesi ile açlık dürtüsü arasında ilişki doğrusal bir ilişki değildir. Belirli bir açlık süresinden sonra gereksinme halen arttığı halde, başka bir deyişle fizyolojik düzeyde bireyin yiyeceğe gereksinmesi gittikçe arttığı halde açlık dürtüsü azalır. Hatta bir süre sonra tamamen ortadan kalkar. Bu ilişkinin grafiği bir çana benzer. Açlık gereksinmesi ve açlık dürtüsü belirli bir dereceye kadar beraberce artar. Daha sonra açlık gereksinmesi devam ettiği halde açlık dürtüsü azalmaya başlar. İnsan davranışlarını dürtü halleriyle açıklamak bir ara psikolojide moda olmuştu. Açlık, susuzluk gibi belirgin biyolojik gereksinmelerden söz ederken dürtü halinden söz etmek doğaldır. Ancak insanın başarı isteğini açıklamak için bir başarı dürtüsünden etrafta gezmek, dışarı çıkıp yürümek için bir gezinme dürtüsünden söz etmek gerçekten tuhaf kaçar. Her davranış için bir dürtü hali yaratmak belirli bir noktadan sonra gülünç olur. Zamanımızda psikologlar dürtü kavramını her davranışın altında koyacak yerde daha geniş alanlı bir güdülenme kavramı geliştirmişlerdir. Dürtü kavramı biyolojik kökenleri açık seçik görülebilen gereksinmeler için kullanılır. Güdülenme kavramını daha ayrıntılı olarak bu bölümde yeniden ele alacağız. Yan başlık: özendirici uyarıcı kuramı. Bazı davranışlarımız belirli bir biyolojik temel olmadan çevredeki uyarıcılardan kaynaklanır. Aç olmadığımız halde yemekten sonra verilen kahve, çikolata veya dondurma bize çekici gelir. Yeni bir aleti kurcalamak, bir arkadaşın yeni müzisyenini görmek için yol yürümek hepimizin aşina olduğu davranışlardır. Psikologlar bireyin ilgisini çeken ve onu davranışa sürükleyen böyle uyarıcılara özendirici uyarıcı (parantez içinde incentive, INCENTIVE) parantezi kapatıyoruz adını vermişlerdir. Özendirici uyarıcılar çevremizde bulunan bizi belirli bir davranışta bulunmaya yönelten çekici eşya veya olaylardır. Bu davranışlar herhangi bir biyolojik gereksinmeden kaynaklanmazlar. Özendirici uyarıcı kavramı yalnız insanlar için değil, hayvanlar için de geçerlidir. Yapılan denemelerde hayvanlar hiçbir gıda değeri olmayan sakarin uyarıcısının tadını alabilmek veya kendileri için yeni olan bir kırmızı objenin bulunduğu odaya geçebilmek için yeni davranışlar öğrenmişlerdir. Dürtü kuramı tamamıyla organizmanın içine önem verir. Sanki organizmanın içindeki bir güç onu belirli bir yöne iter. Özendirici uyarıcı kavramı ise organizmanın dışındadır ve organizmayı kendine doğru çeker. Bu iki görüşü birleştirdiğimizde daha kapsamlı bir açıklama biçimi elde etmiş oluruz. Başka bir deyişle organizmayı hem içten iten hem de dıştan çeken faktörleri hesaba katmış oluruz. Sayfa 232. Bu iki faktörü de kapsayan kurama İt-çek kuramı adı verilir ve bugün psikoloji...